Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, dün söz verdiğimiz üzere işte bugün yine buradayız. 15 haberleri sonrasında başkentten selamlıyoruz sizi yine her zaman olduğu gibi. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü hayatın seslerini. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız bugün de. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz hayatın seslerine. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine hayatın sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki birlikteliğimizde Memleketim FM ortak yayınındayız aynı zamanda ve her zaman olduğu gibi ilk müziğimizi dinliyoruz şimdi.
Tam da kendimi görmekten yorulmuşken sırları döküldü bir bir, öfkesi bal aynaların ruhumun çöplüğünden, sen diye çıkardıklarım şimdi yırtık bir kefen. Soy beni diye bağırıyorlar, deflerimde cetveller, hatıralar, iletkenler, kese biçe bir şarkı tutturdum ki tamburu yapıştır. Kalmadı bitti bak meyler, yine fır dönüyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kan burun doğuştan, ama kan burun doğuştan, ama kan burun inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların, kaçacağım derime bir harala gürele bulunca. İstersen dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların, kaçacağım deliğime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların, kaçacağım derime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların, kaçacağım derime bir harala gürele bulunca.
...15.9'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve biz ilk olarak Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Yusuf Özkan var. Merhabalar başkentten sevgili Yusuf Özkan.
Merhaba Nilgün Doruk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet, şimdi iki konudan söz edeceğiz dinleyicilerimize. İlki zayıflama hastalığı olarak bilinen anoreksiya artık ne yazık ki Avrupa'daki kız çocukları arasında hızla yayılıyor. Ve Hollanda'da anoreksiya tedavisi gören çocuk yaşının 8'e kadar düştüğü ne kadar doğru sevgili Yusuf Özkan?
Evet, ciddi bir konu. Aslında kamuoyunda hep mankenlerin, modellerin hasılı olarak bilinirdi. Çok fazla insan bunu gerçek hayatta yansıyabileceğini düşünmezdi ama Hollanda'da çok ciddi bir sorun haline geldi bu. Çünkü son yıllarda özellikle beslenme konusunda öne çıkan tartışmalar, okullarda sağlıklı beslenme ve egzersiz konusunda işlenen dersler ve aile içerisinde yapılan konuşmalar kız çocuklarının %90'ında bu konuda bir takıntı meydana gelmesine neden oldu. Çocuk psikiyatristleri ve uzmanların araştırmaları bu yönde ve bu nedenle de çok sayıda çocukta artık anoreksiya görülmeye başlandı. Bir tür yeme bozukluğu, kilo alırım korkusuyla çocukların yemek yemeyi bırakması, daha sonrasında çok ciddi, hatta sonucu ölüme varabilen çeşitli travmalara yol açabiliyor, hastalığa yol açabiliyor. İşte bu nedenle de çok sayıda çocuk tedavi altında. Bunların yaşı da 8-13 arasında. Uzmanlara göre bu çok endişe verici bir durum. Bu nedenle de özellikle ailelere çağrı yapılıyor. Çünkü hastalığın yayılmasında en fazla ailenin rolü olduğu belirtiliyor. Özellikle belirttiğim gibi sağlıklı beslenme konusunda yapılan konuşmalar çocukları doğrudan etkiliyor. Kilo ya da buna benzer sıkıntıların dile getirilmesi. Çünkü uzmanlar çocukların büyüklerden daha farklı düşündüğünü ve bunu çok daha fazla ciddi alarak çok istenmeyen sonuçlara yol açabilecek davranışlar içerisine girebileceğini belirtiyorlar. Ve bu nedenle de özellikle Sağlık Bakanlığı okullar başta olmak üzere hayatın her alanında çocukların daha sağlıklı gelişmesi için çeşitli önlem arayışı içerisinde. Nilgün Doruk.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bununla ilgili aktardıklarınız için. Bir diğer öğrenmek istediğimiz nokta da dünyaca ünlü sinema oyuncusu Audrey Hepburn'un 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da Nazilere karşı direniş için çalıştığı yönündeki bilginin doğru olmadığı yönünde. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?
Evet, benim için de çok hayal kırıklığı oldu çünkü benim o siyah beyaz görüntüsüne hayran olduğum yıldızlardan birisiydi. Özgeçmişinde, Barry Paris tarafından yazılan özgeçmişinde ve bu ansiklopedilerdeki bilgilerde ünlü yıldızın sinemadaki başarı ve danstaki başarısının yanı sıra övgüye değer diğer tarafı da Nazi işgaline karşı direnişlerin yanında verdiği mücadele altı çiziliyordu. Ancak Hollanda'nın Arnhem kentindeki Airborne Savaş Müzesi'nin yaptığı araştırma bunun doğru olmadığını ortaya koydu. Araştırma çok sayıda ülkede binlerce belgeye tararak yapıldı. Ünlü yıldızın Arnhem Savaşı'nda İngiliz askerlerinin tasfiyesinde rol aldığı ve direnişlere karşı mücadele verdiği belirtiliyordu. İngiliz askerlerinin tasfiyesine ilişkin raporlar incelendi. Ancak binlerce belgede buna ilişkin hiçbir belgeye rastlanmadı. Müze yetkililerinin yaptığı açıklamada savaş sırasında Arnhem'de ünlü bir dansçı olan Hepburn'un zaten bulunduğu konum nedeniyle buna cesaret etmesinin de pek mümkün olmadığını belirtiyorlar. Ünlü yıldız Hollandalı bir anne ve İngiliz bir babadan doğma Brüksel'de dünyaya gelmişti. Daha sonra savaş yıllarında Arnhem'de yaşamıştı. Bu incelemeler sonucunda direnişin bir efsaneden öteye geçmediği, ünlü yıldızın asla böyle bir şeye karışmadığı belirlendi. Ayrıca Hollywood kapılarının açılmasında da güzelliği ve dans yeteneğinin yanı sıra annesinin faşist parti üyeliği nedeniyle elde ettiği çevrenin de etkisi olduğu, dolayısıyla direnişçi olmasının mümkün olmadığını belirtti müze yetkileri. Bu konuda binlerce belge, bilgi, fotoğraf toplandı. Buna ilişkin 27 Ocak'ta Anne Sevgisi Audrey ve Ella'nın Sırrı diye bir sergi açılacak. Sergide ünlü yıldızın oğlu tarafından açılacak Arnhem'deki Savaş Müzesi'nde. Nilgün Doruk.
Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Baskın yemiş bir evse dağılmışsın, tutuklanmış kitapsa yakılmışsın, bir çift turnaya benzerdi gözlerin. zurnaya benzerdi gözleri. Göğüm öksüz kaldı bakar ağlarım. Aldı gitti neyim var neyim yoksa. Kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa daha çok hasrete yanacak ömrüm. Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa daha çok acıyla yanacak ömrüm. Yaktım koca ömrü saflı bir anda. Yarla baharımı kışlara gömdüm. Eğdim dağ başımı onun önüne. Yetmedi ardından bakar ağlarım. Eğdim dağ başımı onun önüne. Yetmedi ardında bakar ağlarım. Aldı gitti neyim var neyim yoksa. Kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu can bu bedenden ayrılmaz. Daha çok hasrete yanacak ömrüm. Bu can bu bedenden ayrılmıyorsa daha çok acıyla yanacak ömrüm. Aldı gitti neyim var neyim yoksa. Kalanlarsa yalım yalım yangınsa. Bu can mı bedenden ayrılmıyorsa daha çok hasrete yanacak ömrüm.
15.18'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuklarımızı size tanıştıralım. Ankara Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü. Şimdi proje deyince ne projesi diyecekler, bahsedeceğiz dinleyicilerimize. Sayın Gökhan Yalçın bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Ve Ankara Kalkınma Ajansı yine proje İletişim Uzmanı Sayın Osman Adıkutlu.
Merhaba.
Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Ankara Kalkınma Ajansı'nı tanıtacağız tabii ama proje dedik. Öncelikle projeden söz edelim. Ankara Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi çalışmalarınız var. Şimdi bu projeden birazcık söz edelim, sonra Ankara Kalkınma Ajansı'na dönelim. Buyurun.
Proje aslında çok temel olarak söylemek gerekirse Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım araçları kapsamında, programı kapsamında fonlanan ve Program Otoritesi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olduğu bir Avrupa Birliği projesi çok temel olarak baktığımızda. Aslında adından da bir şeyler anlatıyor yeterince sanırım. Projenin odak noktası Ankara'daki genç istihdamının arttırılması, genç girişimciliğinin arttırılması, iyileştirilmesi yoluyla genç istihdamının arttırılması. Çok temelde projenin amacı girişimcilik ekosisteminin, Ankara'daki girişimcilik ekosisteminin unsurlarını besleyerek, unsurlarını güçlendirerek gençlerin özellikle teknoloji tabanlı girişim fikri olan, iş fikri olan gençlerin bu fikirlerin ticarileştirilmesi, bu fikirlerin birer projeye, birer işletmeye dönmesine hedef alan bu doğrultuda ilerleyen bir proje.
Ne demek girişimcilik ekosistemi?
Girişimcilik ekosistemi aslında çok basit olarak bir coğrafyada, bir bölgede, şehirde sınırı farklılaşmakla birlikte girişimciliğin teşvik eden bir ortamın oluşturulması anlamına geliyor çok kabaca. Yani bu sizin bulunduğunuz coğrafyada, sizin bulunduğunuz yerde şartlar, dışsal şartlar ve içsel şartlar sizin girişimci olabilme hevesinizi nasıl destekliyor, nasıl besliyor? Sizi bu alana nasıl yönlendiriyor'nun bir tanımı şeklinde anlaşılabilir aslında.
Evet, yine projeye döneceğiz ama birazcık da Ankara Kalkınma Ajansı'ndan söz edelim, tanıtalım. Neler yapar Ankara Kalkınma Ajansı? Hep bu tür projelere mi imza atar? Buyurun.
Ankara Kalkınma Ajansı aslında ismi de ajans geçtiği için çok... Bazen yanlış anlaşılsa da aslında bir kamu kurumu Ankara Kalkınma Ajansı ve özünde odaklandığı birkaç temel problem var. Bunlardan bir tanesi Ankara'daki bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve Ankara bölgesinin gelişmesini hızlandırmak. Bunun için planlama çalışmaları yapmak, bunun için işte proje desteklemek, bunun için politika tasarlamak gibi çeşitli ölçeklerde fonksiyonları var açıkçası. Kalkınma ajansları Türkiye'de gerçi 5 yılı geçti artık, çok genç diyemesek de yeni bir model aslında. Bir yerel kalkınma kurumu aslında Ankara Kalkınma Ajansı. İşte Ankara'daki bütün ilgili paydaşları, Ankara Valisi, Sayın Ankara Valisi Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara'daki bütün karar vericileri bünyesinde barındıran Ticaret Odası Başkanımızı, Belediye Başkanımızı, Sanayi Odası Başkanımızı barındıran bir yönetim kurulu yapısı üzerine inşa edilmiş ve bununla birlikte katılımcılığı da yine faaliyetlerinin merkezine alan bir kamu kurumu diyebiliriz. Tabii ki tek projemiz bu değil. Zaten konu kalkınma olduğu için kapsam çok geniş. Evet. Siz de takdir edersiniz ki bizim kırsal kalkınmadan sosyal kalkınmaya kadar birçok öncelik alanımız var ve biz mesela ajansların en çok bilinen yüzü itibariyle söyleyebilirim. Her yıl düzenlediğimiz mali destek programları var. Bunlar her yıl konusu değişmekle birlikte Ankara için temel öncelikler ileri teknoloji, sosyal kalkınma altyapısı ve biraz önce de dediğim gibi bölge içindeki gelişmişlik farklarını azaltmak için ilçelerdeki kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesi. Evet. Bütün bu faaliyetler aslında ajansın kapsamı dahilinde.
Evet. Sayın Osman Adıkutlu'ya da sormak istiyorum. Siz projenin iletişim uzmanı olarak neler yapıyorsunuz? Neler var proje kapsamında?
Teşekkür ediyorum. Kalkınma Ajansı'nın altında yer alan projemiz sınırlı süreli, önümüzdeki yılın Ekim ayı sonunda bitmesi planlanan bir uluslararası destekli proje, AB destekli proje olduğundan bahsetmiştik. Benim sorumlu olduğum kısmı projede bizim hedef kitlemize, yani hem kalkınma ekosisteminde, girişimci ekosistemindeki Gökhan Bey'in bahsettiği bütün unsurlara erişmek, ticaret sanayi odalarından üniversitelerdeki teknoparklar, teknokentlerdeki teknofikri olan girişimcilere kadar onlara medya, özellikle hedef grubumuz gençler olduğu için, üniversitede okuyan ve üniversite yeni bitirmiş gençler olduğu için bu yeni hedef kitleye sosyal medya mecralar aracılığıyla ulaşmayı planladık. Yeni başladı projemiz bu çalışmalarında. Onları yapmamız gerekiyor. Bir başka boyutu çeşitli konferanslar düzenleyerek iç ve ulusal ve uluslararası konferanslarla gerek Türkiye'deki girişimcilik ve tekno genç girişimcilik, gençlere yönelik girişimciliği destekleyecek fikri olan kanaat önderleri veya mentorlar veya bu konuda başarılı örnekler oluşturmuş kişileri getirip onlardan örnek alınabilecek başarı öykülerini paylaşmak. Yine bununla birlikte basılı yayılı, basılı ve yayın olarak üretilecek materyallerimiz söz konusu, broşür, afiş gibi çalışmalar. Ama onların da hepsinin üzerinde bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu, kalkınma ajansları içerisinde bir ilk olduğunu, genç ve tekno fikri bulan gençlerin fikirlerinin fikir düzeyinden alınıp bir başarı öyküsüne, yani bir işletmeye kadar gitmesi için nelerin yapılacağını ve bunun fizik mekanda kalkınma ajansı içerisinde kurmaya başladığımız Tek Ankara Girişimcilik Eğitim Merkezi'nde bunları nasıl gerçekleştireceğimizi, buraya bu hedef kitlemizdeki öğrencilerimizi nasıl işbirliğiyle, yani üniversitelerdeki teknokentler, teknoparklar ve oralardaki teknoloji transfer ofisleriyle nasıl işbirliği yapıp fikri olup başımıza icat çıkartacak genç tekno girişimci gençlerimizi, genç özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Bu merkezde yaklaşık bir yıllık bir süre içerisinde fikirden ürüne veya fikirden şirkete kadar onlara yol gösterecek. Balık tutup vermek değil, para vermeyeceğiz onlara ama balık tutmayı öğretmek. Çok süremiz kısa olduğu için bu metafordan özellikle yararlanmak istiyorum.
İlk ama model olması beklenen bir proje.
Kesinlikle. Türkiye için özellikle kalkınma ajansları camiasında bir ilk. Ankara bunun liderliğini yapıyor.
Başka illerde de
henüz başlamadı. Buradaki denemenin başarı, eksik ve gediklerini gördükten sonra bunu diğer kalan 25-26 ajansa yaygınlaşması, örnek alınması, imrenilmesi söz konusu olabilir. Ama burada sadece yerli kaynaklar, yani yerli fikir ve kaynaklarla değil, yine bizim projemizdeki uzman heyetimiz, arkadaşlarımızla, yerli yabancı uzmanlarla dünyada öne çıkmış, Türkiye'ye de örnek oluşturabilecek, örneğin İrlanda, örneğin Almanya, Berlin'deki benzeri teknoloji geliştirme ofisleri, teknoloji geliştirme merkezlerinden de bizden bunu biraz önce gerçekleştirmiş olan ülkelerin deneyimini de bu merkeze aktarmaya çalışacağız. Yani Tek Ankara Girişimcilik Merkezi. Bunu özellikle yerleştirmeye çalışıyoruz. Tek Ankara bir marka, Ankara Kalkınma Ajansı ve girişimcilik sisteminde. Bununla ilgili başka keşke vaktimiz olsa önümüzdeki ay 19 Aralık'ta yapılacak bir fuar söz konusu. Proje, fikir ve buluş fikirlerinin sunulacağı bir merkez. Bir başka programda vakit olursa ondan da bahsetmek isteriz. Tek Ankara proje pazarı ve Tek Ankara bir marka Kalkınma Ajansı ile birlikte.
Peki girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla analizlerde yapılıyor mu? Yapıyor musunuz?
Böyle bir çalışmamız gerçekleştirildi. Bugünlerde yayın aşamasında Gökhan Bey'in ağırlıklı koordinasyonunda Kalkınma Ajansı adına proje koordinatörümüz. Biz de teknik ekip olarak, yani Avrupa Birliği destekli teknik ekip olarak ve dışarıdan serbest danışmanlardan, akademisyenlerden yararlanarak ekosistemin mevcut durumu, potansiyel gelişim alanları, potansiyel risk, mevcut riskleri ve nerelerde değişiklik, gelişme yapılabileceği. Örneğin Ankara bir üniversiteler, akademik zenginlik kenti ama diyelim ki karşılaştırdığımızda İstanbul birçok konuda çok daha öne çıkmış. Ankara aynı şeyleri tekrar etmeden kendi gücüyle, kendi entelektüel, akademik ve buluşçu başımıza icat çıkartacak genç ve potansiyelinden yararlanarak neler yapabilir sorularına doğru cevaplar aradık.
Evet.
Ben Sayın proje koordinatörümüzden rol çalmayayım. O konularda bilgiler vermesini ben rica ediyorum. Evet. Özellikle
peki, ekosistemin
önemli olacak.
En önemli ihtiyacı nedir diye hemen soralım o zaman Sayın Gökhan Yalçın'a.
Birkaç ihtiyacı aslında odaklanabiliriz bu noktada. Bu yıllardır ajansla elde ettiğimiz tecrübenin de bize söylediği bir şey. Yani birikimli bir sürecin de sonucu. Hem bu Osman Bey'in de tarif ettiği sağ çalışması kapsamında ortaya konan bulgulardan da bir tanesi. Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu en önemli şeylerden birisi ticarileştirme becerilerini öğrenmek. Bununla birlikte doğru mentorluk hizmetini almak diyebiliriz ki.
Ya, fikri var. Ne yapacağını bilmeyen buluş bildirimiz var bizim.
Evet. Ki zaten bu iki bahsettiğim alan da projedeki çatı faaliyetlerden ikisini oluşturmakta ve biraz önce bahsi geçen Tek Ankara Girişimcilik Merkezi'nde de tüm bu alanlarda zaten hizmetler verilecek. Biz orada fikri olan gençleri tabii ki bir ön elemeden geçirip onlara fiziksel alan, bir ofis alanı, tüm teknik donanımı sağlanmış bir ofis alanı sunacağız. Oralı bizim ajansımızın bünyesindeki bir merkez tabii ki burası. Orada işlerini geliştirmelerini bekleyeceğiz. Bunları beklerken de onlara bir danışmanlık, bir mentörlük, koçluk, yol göstericilik hizmetleri sunarak hem teknik becerilerini arttırmayı hedefliyoruz hem dediğim gibi diğer taraftan ürünlerin nasıl ticarileşebilir? Ürünlerini ticarileştirmedeki eksiklikleri nelerdir? Bunların belirlenmesi, bunlara yönelik belki hizmetlerin sunulması gibi çok çeşitli programlar olacak. Tarih belirtmekte hani bir mahsur yoksa önümüzdeki yılın ilk aylarında bu merkezinde açılışını yapmayı planlıyoruz. altında sıkça çizdiğimiz gibi programda Türkiye'deki diğer kalkınma ajanslarına da model olması beklenen, en azından bizim öyle olmasını beklediğimiz, istediğimiz, tahayyül ettiğimiz bir merkez ve bir proje olacak burası açıkçası.
Ortaklarınız var mı? Projenin ortakları.
Projenin ortakları Ankara'daki aslında tüm ekosistem partnerleri diyebiliriz. Bunlardan kastımız nedir? Bir kere tüm teknokentler, Ankara'daki tüm teknokentler,
bünyesindeki teknokentler,
tüm üniversiteler aynı şekilde girişimcilik konusunda hizmet veren kamu kuruluşları, elbette ki TÜBİTAK bunların başında geliyor. KOSGEB'le ortak çalışmalar yapılıyor. Özel bu alanda hizmet sunan bir takım servis sağlayıcılar yine projedeki faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı ortaklarımız olacak. Belki söylemeyi unuttuk ama projenin en fazla sahaya teneffüs ettiği alanlardan birisi de üniversitelerde verilecek olan pratik, uygulamalı, klasik anlayışın biraz daha dışına çıkmış bir girişimcilik eğitimi olacak ve bu eğitimi Ankara'daki üniversitenin tamamında vermeyi planlıyoruz açıkçası.
Peki nedir Ankara'daki genç girişimci sayısı?
Genç kişinin bir sayısı hakkında henüz net bir rakam vermek yerine bizim projemiz kapsamında Ankara'da teknokenti olan ya da teknolojik çalışmalar yapan en az 5 üniversiteden 500 dolayında öğrenciye erişip bu tür eğitimleri verip onların fikirlerini işte iş modeline veya ürüne dönüştürmeleri konusunda çalışma yapılacak. Yani en az 500 öğrenciye erişim gibi bir teknik bizim gerekliliğimiz var. Hani iletişimde neyi yapıyoruz dediğimiz aslında bu da bir iletişim faaliyeti. Her üniversiteye giderek sadece bir basitçe bir broşür dağıtıp ya da bizim projemizde gelin başvurun diye webimizde, web sitemize koyduğumuz bir satır cümlenin ötesinde bizzat oralarda görünerek teknokentlerin ve oradaki bizim müttefikimiz olan teknoloji transfer ofislerindeki hocalarımız ve oradaki görevlerle toplantılar, öğrencilere de açık toplantılar yapılarak bu konuda neler yapılabileceği, bizden, ajanstan ve projeden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bir iletişim kampanyası da sürdürüyoruz. Tabii bunu sosyal ve elektronik mecralarla da önümüzdeki günlerde çarpan etkisini arttırarak bir planımız çerçevesinde yükselteceğiz işte.
O zaman buradan da duyuralım. Bir elektronik posta adresimiz varsa, telefonumuz varsa size ulaşabilecekleri gençlerin.
Tabii ki özellikle şu anda başlangıç aşamasında olan bir web sitemiz var. www.girişimci.ankaraka.org.tr
yani tekrarlayalım lütfen.
girişimci.ankaraka.org.tr yani Ankara Kalkınma Ajansı'nın altında bir proje olduğumuz için onun altında bir girişimci web sitesi ve portal ve canlı yayın, televizyon yayınına kadar bir hazırlığımız sürüyor onun içerisinde. Buradan erişilebilecek. Yine telefon numarası vermemiz gerekirse Ankara 0312 kodlu 473-89-80 numaralı telefondan da erişilebilir. Bu konuda biz diğer sosyal medya adreslerimizi de paylaşacağız şu anda çok başlangıç aşamasında olduğumuz için. Ama evet. Hem sizlerin...
Ankara Kalkınma Ajansı'nın sayfasından da
erişilebilir. Bilgilerine ulaşabilir.
Genç girişimcilik projesi diye bakıldığında oradan da erişilebiliyor.
Zaten ana sayfamızdan doğrudan bağlantıda bulacaklardır projeye.
Evet. Şimdi projenin etkinliği 25 Ekim'de gerçekleşti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, doğru. Açılış konferansında.
Evet, ne vardı etkinlikler kapsamında? İlgi nasıldı? Bu çünkü az ya da çok belli eder herhalde gençlerin bu konudaki düşüncelerini, girişimlerini.
İlginin oldukça yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım.
Kesinlikle doğru. Biz kademeli bir hedef kitlemiz vardı. Açılış konferansımız ve diğer faaliyetlerimizde parçalı olarak hedef kitlemizi uyarlamaya çalışıyoruz. Bu bir genel ve politik düzeyde farkındalık açılışı olduğu için daha az sayıda gencimizi, yani gençlerimiz üniversitelerdeki kulüplerden, girişimcilik veya işletme kulüplerindeki öğrencilerimizden az sayıda onlardan aldık ama asıl niteliği itibariyle üst düzey bir politika ve farkındalık oluşturma etkinliğiydi. Kimler katıldı? Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan Büyükelçi adına ikinci sırada bulunan çok önemli bir kişi katıldı. Yine Kalkınma Ajansı'nın Sayın Genel Sekreteri açılış toplantısında bulundu. Bunlarla birlikte yine projenin idari konularında, idari mali konularında sözleşme makamı olan Avrupa Çalışma Bakanlığı Bakanlığı'nın altında bir daire, Avrupa Birliği Dairesi'nin Sayın Başkanı katıldı ve uluslararası düzeyden 10 dolayında artık marka olmuş, söyledikleri sözlere itibar edilebilir, örnek gösterebilir. Kaynak kişileri çağırdık. Türkiye'den de birer girişimci başarı öyküsü olan kişilerimizi gerek ODTÜ'den, gerek Hacettepe, gerek Bilkent'ten, teknoloji transfer ofislerinden, teknokentlerden kaynak kişi olarak dünyada ve Türkiye'de girişimcilik ve genç girişimcilik nedir, nasıl yapılmalı, bunlara nasıl erişir, gençlere nasıl erişeceğiz?
Evet.
Buluş fikirlerini nasıl başarı yüksüne dönüştüreceğiz? Cevap aramaya çalıştık.
Evet.
Artı özel vurgulamamız da kadınlardı. Bu projemizde en az %30 kadın genç girişimci erişmek gibi iddialı bir hedefimiz var.
Evet,
özellikle
bir an önce hedefinize ulaşmanız dileğiyle diyelim. Evet. Peki dünyada var mıdır bunun uygulanan modeli?
Var. Dünyada var. Elbette Türkiye'de de var. Türkiye'de teknokentler bünyesinde özellikle benzer hizmetler veriliyor. Dünyada da biraz önce konuşmada da geçtiği gibi bu alanda herhalde en önemli merkezlerden birisi İrlanda, Dublin'i saymak gerekecektir. Yani yükselen merkezler var. Berlin bunlardan birisi örneğin. Biraz daha bizim coğrafyaya yakın Tel Aviv aynı şekilde özellikle teknoloji tabanlı girişimde girişimcilik fikirlerinin ticaretleşmesi ve şirketleşmesi yolunda çok önemli merkezler. Türkiye'de de aslında Ankara bu konuda çok güçlü diyebiliriz. Her şeyden önce bu iş fikirlerinin arka planını oluşturacak olan teknik ve mühendislik bilgisi fazlasıyla var Ankara'da. Evet. Ve Türkiye'de sanırım bunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu alandaki en iyi merkez, en gelişmiş şehir diyebiliriz Ankara için. İşte bizim aslında bu projeyi yapmaya çalıştığımızda buradaki bu potansiyeli alıp biraz daha istihdama, ekonomiye kazandırmaya çalışmak, biraz daha yerel ekonomiyi besleyen bir yapıya dönüştürmesini
genç
sağlamak.
Genç istihdamını arttırmak bu yollarla.
Ne güzel. Evet. O zaman buyurun lütfen sonra bir elinizi de alayım.
Yani bu metaforu yine çok seviyorum. Un var, şeker var, yağ var. Isıtacak ateşimiz, ocağımız da var. Bize görevlilere düşen, teknik personel düşen. Buradan helva oluşturma, helva yapılmasına destek olmak. Bizim de görevimiz naçizane bu. Biz bu helvayı yapacağız.
O zaman size o yolda başarılar diliyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Projenin sonuçlarını merakla bekliyoruz. Yine buradan Hayatın Sesi dinleyicileriyle paylaşmak üzere. Tekrar çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederiz.
Sağladınız.
Sizler sağ olun.
Sesimizi duyurdunuz. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Kalkınma Ajansı Proje Koordinatörü Sayın Gökhan Yalçın ve yine Ankara Kalkınma Ajansı Proje İletişim Uzmanı Sayın Osman Adıkutlu Hayatın Seslerinin stüdyo konuklarıydı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve yeniden müziğe dönüyoruz. We'll be right back. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile yine birlikteyiz. Merhabalar Özgür, hoş geldin.
Hoş buldum.
Yine bugün çok
bal
güzel.
Bal gibi geldim.
Evet, ballı ballı tariflerle geldin, hoş geldin. Neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Bugün içinde bal olan, çünkü bal çok sağlıklı, çok faydalı. Biz belki sadece kabaca sağlıklı diyoruz, kabaca böyle kulaktan dolma çok faydalı diyoruz ama aslında çok daha ileri seviyede faydalı olduğunu da taraftan anlatacağım şimdi.
Biz ıhlamurun içine katarız, sütün tabii içine katarız.
Artık tatlandırıcı olarak kullanılıyor.
Kullanıyoruz, evet.
Çünkü
evet,
artık yeni yapılan işte keklerde ya da kurabiyelerde tatlandırıcı olarak ya da buna benzer işte meyve karışımlarında şeker yerine artık hep bal kullanılıyor. Ya da çayın, hı-hı, içine de bal hep atılıyor. Hatta bununla ilgili hazırları bile yapıldı. Çay için içine katlayıp kırıp koymalı olan hazırlarını bile yaptılar.
Hmm,
çünkü
evet,
tatlandırıcı kafasıyla çalışılıyor.
Evet.
Aslında öyle düşünmemek lazım. İlaç olarak düşünmemiz lazım. Çünkü yüksek bir antioksidandan bahsediyoruz. Antik çağlardan bu yana. Hı-hı. Önce ciltle başlıyor. O dönemde önce cildi keşfediyorlar. Ciltteki güzelliği sağlamak için, ki deneyebilirler, ballı maskeler var. Birazcık araştırırlarsa internetten bulurlar. Pek çok alanda kullanılıyor. Çok yüksek bir antioksidan özelliği var. Doğal bir antibiyotik görevi var. Ve herkesin mutlaka sofrasından eksik etmemesi gerekiyor.
Evet.
Mide problemleri olanlar için mutlaka aç karnına yiyebiliyorlarsa, çünkü midenin içerisini tamamen kaplayıp orada bir koruyucu tabaka oluşturuyor. Mide problemleri olanlara da. Nefes ve boğaz problemi olanlar, iltihap sorunu yaşayanlar, eklem romatizması olanlar, kansızlık çekenler, çocuk emzirenler, iştaha kesik olanlar, sinirli olanlara yatıştırıcı özelliği var. Müsekkin etkisi yaratıyor.
Hmm.
Mesela çok fazla
ama
bilinmiyor.
Ama abartmamak lazım. Günde bir kaşık yeterli herhalde.
Tabii,
değil mi?
Tabii, hepsinin sınırı var. İlla ki. Sonrasında tabii çok yüksek enerji deposu olduğu için, hı-hı, bu sefer de yerimizde duramaz hale, evet, geliyoruz ve kilo
hepsi
aldırıyor.
Hepsi için birer kaşık, birer
tabii,
kaşık.
Her şey dozunda. Her, evet, şey dozunda. Hazımsızlık problemi olanlar, reflü problemi olanına. Hatta bugünlerde yeni araştırmalar karbonhidrat yerine de kullanıldığını söylüyor.
Hmm,
yani karbonhidrat olarak, evet, algılamak gerekiyor. Ona göre tüketmemiz gerekiyor. Ne, evet, yapacağız bugün? Ballı elma baklavası yapacağız. Enteresan. Ve
evet, enteresan,
portakallı, tahinli, ballı hellim yapacağız. İkisi de çok değişik tarifler.
Hellim ve bal. Yani,
tatlı ve tuzlunun, evet, dengesini aslında yapacağız burada.
Hmm.
O ayarı verirsek, mutfakta da öyledir ya.
Evet.
Acı ile ekşi, tatlıyla acı, ikisini bir arada kullanıldı. Çok yemek ve lezzet vardır. Aslında çok kolay. Zannedildiği kadar kolay değil. Baklava deyince korkmasınlar. Yufkayla yapacağız bunu.
Hmm.
Hazır yufkayla. İşin özü içi.
Hazır yufka, bir de baklavalık yufkalar var.
Şimdi artık baklavalık, aha, yufkalar da hazır satılmakta. Normalden daha ince ve daha esnek olanları,
evet,
var.
Onlarla da yapabiliriz herhalde.
Tabii.
Değil mi?
Ama onları açarken, yani kullanırken, hmm, nişastayla birazcık,
evet,
muameleden geçirirlerse daha etkili olacaktır. Akıllarında bulunsun.
Hı hı.
Bir paket baklava yufkası, bir su bardağı ceviz içi, 2-3 tane tatlı elma, özellikle burada yeşil ya da sarı elma değil de kırmızı ve sulu, hı hı, tatlısını kullanalım. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir çay kaşığı tarçın, bir çay bardağı bal, bir su bardağı üzüm pekmezine ihtiyacımız var. Elmayı rendeliyoruz, suyunu sıkıp bir kaba ayrıca alıyoruz. İçine cevizi, tarçını, balı ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Yufkanın iki tanesini tezgaha seriyoruz. Aralarını yağlıyoruz. Tereyağı olursa tereyağla yağlayalım. Ya da istersek zeytinyağla. Bir avuca, bir ucuna iç harçtan yerleştiriyoruz. Ve sigara böreği sarar gibi rulo halinde sarıyoruz. İstediğimiz boyutta dilimlere kesiyoruz. Ve ondan sonra da yağlı kağıt serili tepsiye dizip 180 derecede fırınlıyoruz. Bu kadar basit.
İki yufka.
Evet.
Ya da iki baklavalık yufka.
Ya da.
Evet.
İkisi de olur. Hı hı. 180 derece önceden ısıttığımız fırının içerisine koyuyoruz. O dilimlemiş olduğumuz parçaları, lokma diyelim hatta. Lokmalık oluyorlar çünkü. Hı hı. Onları fırına seriyoruz. Üzeri kızarana kadar yine göz temasını kaybetmiyoruz. Sıcakken çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri ve pekmez dökebiliriz.
Sıcakken.
Sıcakken evet. Üzerine böyle ince bir çikolata sosu ya da balzamik gezdirir gibi. Evet. Pekmezi incecik gezdirirsek inanılmaz bir aroma katıyor.
Evet.
Hem lezzetli hem sağlıklı.
Evet. Görüntüsünde zaten dinleyicilerimizle paylaştık. Muhteşem
Facebook sayfamızda görebilirler.
Evet.
Peki portakallı tahinli ballı hellimi nasıl yapacağız? Bunun yapımı aslında çok daha kolay. Bunun için 200 gram hellim peynirine ihtiyacımız var. 3 adet portakal, birazcık susam, çörek otu, üzerine gezdirmek için zeytinyağı, tereyağı hellimi pişirmek için, 100 gram tahin, 50 gram bal. Ve üzerine eklemek için yine tuz ve karabiber. Hı hı. Hepsinin bir arada dengesini sağlıyoruz
evet,
halbuki.
Evet.
Ama önce burada tabii hellim biliyorsunuz tuzlu bir peynir. Şimdi Kıbrıs'a gittiğiniz zaman birkaç markanın yarı tuzlu ve tuzsuz olanlarını da yaptılar.
Hı hı.
Eğer tuzsuzunu buluyorlarsa tuzsuz ama tuzlusu standardını bulmuşlarsa suda bekletip tuzunu birazcık almaları
almak
lazım.
Almak gerekiyor.
Sonra bunu doğrayacağız ve üzerine...
Nasıl doğruyoruz? Kare kare?
Kare kare, küp küp istediğimiz gibi doğrayabiliriz. O bize kalmış. Keyfe keder. Nasıl istiyorlarsa. Daha sonra bunu tereyağında kızartıyoruz.
Hı hı.
Yani tuzu alınmış hellimi tereyağında kızarttık.
Evet.
Sonra o peynirleri alacağız. Bu sefer aynı tavaya balı koyacağız. Üzerine portakalı sıkacağız. Az önceki portakalımızı sıkacağız. Ve üzerine tahin ilave edeceğiz. Tahinimizi ne kadar koyacağız derseniz 100 gram kadar.
Hı hı.
Yaklaşık. Bu da bir su bardağına yakın ediyor neredeyse.
Balın da ölçüsü var zaten.
Evet, o da 50 gram.
50 gram.
50 gram. O da bir çay bardağı kadar yaklaşık. Sonra bunu iyice karıştıracağız. Daha sonra kıyılmış portakal kabuğunu ve susamı üzerine serpeceğiz. Hellimleri tavaya alacağız. 1-2 dakika böyle pişireceğiz.
Beraber.
Beraber. En son peynirleri tekrar tavaya atıyoruz sonrasında o karışımın içine. İyice bulanıyor. Yani emiyor ve evet. çekiyor. Sonrasında tabağa boşaltıp koyup güzelce böyle tepeleme ve yukarı doğru mümkünse yüksek bir şekilde yapıp üzerine birazcık çörek otu ekleyebiliriz. İsteyenler tuzu seviyorlarsa biraz tuz atabilirler. Çok şekerli olur diyorlarsa. İstemeyenler varsa o zaman birazcık karabiber daha ekleyebilirler aroma vermesi için. Sonrasında da tabağa koyup kenarına portakal rendesi kabukları. Belki yine süslemek için tabağa tahin. İsteyenler olursa yine bir bal üstüne gezdirebilirler görsel olarak.
Evet.
Daha sonra susam da koyabilirler. Beyaz susam. Tabağa koyup güzelce bunu afiyetle yiyebilir. Anlatırken bir taraftan ağzım sulanıyor tabii
evet,
ki.
Evet, tabii. Hem resmini sen görüyoruz o lezzeti buradan. De biliyorsun tabii ki.
Tatmayanlar tatsınlar.
Evet.
Çünkü farklı bir lezzet. Eğer böyle deneysel mutfağı sevenler varsa, farklı böyle lezzetlere merakı olanlar varsa mutlaka denesinler. Çok da kolay.
Evet.
Tarifimiz Facebook sayfamızda var.
Genelde kahvaltıda mı ikram edilecek bir şey
ne
yoksa
zaman
ne zaman istiyorlarsa
ne zaman
tatlı olarak da
sınırlama
ikram
yok.
Edilecek bir şey. Balın zaten faydasını biliyoruz. Tahin aynı zamanda portakal gerçekten muhteşem lezzetler.
Kış ayları için aslında bir taraftan da besleyici.
Evet. Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış. Soruyu yazıyor arkadaşlarımız. Kış aylarındaki hastalıklara karşı soğanın önemi hakkında bir soru sormuş. Antep'in soğan kavurması bunun için faydalı mı demiş.
Şimdi soğanı kavurduğumuz zaman karamelize olur, içindeki şekeri bırakır. Ve o antioksidan özelliği istemeden tabii ki biraz da buharlaşır. Tavada kalır bir bölümü. Eğer soğanın gerçekten antioksidan özelliğini, kış hastalıklarına karşı etkisini kullanmak istiyorsak ya közleyeceğiz, kabuğuyla beraber közleyeceğiz, yiyeceğiz ya da çiğ yemeye gayret edeceğiz. Limonla beraber, sumakla beraber, hafif zeytinyağıyla beraber birazcık marine edeceğiz, öldüreceğiz. Yani o acısını kıracağız. Sonrasında zarlarını ayırmadan, çünkü zarında en yüksek antioksidan özelliği var. Zaten mideyi rahatsız eden de o zar kısmı.
Odur değil mi? Evet.
Zarı sıkıntıdır her zaman. Sindirimiz sorunludur. Ama öbür türlü kavurduğumuz zaman birçok özelliğini kaybediyoruz farkında. Çünkü adı üstünde soğanı öldürüyoruz. Yani soğanı öldürdüğümüz için bazı şeylerini kaybediyoruz.
Evet.
Daha çiğe yakın. Yani
tüketmek.
Haşlamak ya da haşlanmaya yakın közlemek ya da çiğ ya da çiğ ile marine edilmiş çiğ hali çok daha sağlıklı olacaktır. Soğanla bal beraber kullanılabilir. Mesela denememişlerse soğanı küp küp ince ince doğrasınlar. Üzerine bal gezdirsin ve bekletsinler. Soğanı çiğ yiyemeyenler için de bir yöntemdir balla beraber yemek.
Peki ne yapıyor o bal soğanı çiğ yiyemeyenler için dedin ya, öldürüyor mu?
Yok, yani, hayır, hiçbir şey yapmıyor, sadece o acısını kamufle ediyor.
Acısını alıyor.
Kamufle ediyor.
Evet.
Yerken onu hissetmiyorsunuz.
Ya, çoğu insan da kokusundan dolayı çok tercih etmez ama o bal o kokuya da engel değil.
Biraz engel olur. Yani bir de birazcık kamufle ediyor onu.
Evet.
Çünkü içinde ikisinde de yüksek antioksidan olduğu için bal ve soğanı beraber tüketirlerse hem acısından kurtulurlar, kokusu biraz daha azalır. Çünkü
evet,
bal biraz daha baskındır bu konuda. Ve yemesi de kolay hale gelir.
Evet, soğan sevmeyen ya da soğan yemeyen dinleyicilerimiz için.
Onlara da tavsiye etmiş olalım.
Evet, tavsiye.
Ama tabii soğanı her türlü her şekilde yemekte fayda var. Yani Antep kavurması, Antep soğanı varsa, soğan kavurması varsa onu da yiyebilirler tabii. Ama miktarını düşürecektir, etki miktarını. Biz yüksek olarak almak istiyorsak çiğe yakın yememiz gerekiyor.
Evet. Yine muhteşem
Almanya'daki
tariflerde.
Dostumuza da selamlar
selam
buradan.
Selam olsun buradan. Teşekkür ediyoruz hayatın seslerine gösterdiği ilgiyi. Hatta verdiğimiz tarifleri yapar da bizimle paylaşırsa dinleyicimiz.
Çok seviniriz.
Biz de yine buradan
çok mutlu
kendisini
oluruz.
Evet, bir kez daha anmış oluruz. Almanya'da ballı elma baklavası yapıp oradaki dostlarıyla paylaşabilir.
Paylaşsınlar. Hatta beraber yerken fotoğraflarını da bize göndersinler.
Aa, ne güzel.
Şimdi
olur.
Hep diyoruz ya, memlekete hasreti, memleket hasreti. Şimdi onlar bizi özlüyor, biz onları özlemiyor muyuz? Biz de onları görmek istiyoruz.
Evet.
Acaba ne yapıyorlar orada, nasıllar? Yüzleri gülüyor mu, keyifleri yerinde mi? O yüzden onlar da bize göndersinler fotoğraflarını. Nasıl biz buradan sürekli memleketten gönderiyoruz, onlar da göndersinler.
Göndersinler, bekliyoruz.
Paylaşalım.
Yüzleri hep gülsün istiyoruz. Çünkü biz uzakları yakın etmek için buradayız dinleyicilerimizle birlikteyiz.
Memleket havası.
Memleket havasını ta oralara estirmeye çalışıyoruz. Ankara'dan bir rüzgar gönderiyoruz aslında onlara. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Özgür. İşte yine bu haftanın da sonuna geldik. Eklemek istediğin bir şey mi vardı?
O mutlaka cilt için balın ne kadar faydalı olduğunu unutmasınlar. Yani eğer banyodan sonra yüzlerine birazcık incecik bir bal tabakası sürüp bekletirlerse, bir 15 dakika kadar sonra bunu yıkarlarsa ciltlerinin pamuk gibi olduğunu görürler.
Mucize. Balda bir
mucize var.
Mucize var gerçekten. Her türlü balı kullanabiliyorlar.
Soframızdan eksik olmasın. Ağzımızın tadı hiç eksilmesin.
Hiç eksilmesin.
Bal gibi olalım.
Evet, peki. Çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
bu haftaki bu ballı tarif için.
Afiyet olsun.
Haftaya yine tezgahımızda ne var?
Ne var bakacağız ona göre.
Sürpriz o zaman dinleyicilerimize.
Haftaya görüşürüz o zaman.
Evet, görüşmek üzere. Yine birlikte veda edelim dinleyicilerimize. Evet, şefimiz sevgili Özgür Aksunay'a teşekkür ediyoruz ve siz sevgili dinleyenlerimize de bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü hayatın seslerini sizler için. Kumanda masasında sevgili Cihan Aydoğan vardı, teşekkür ediyoruz kendisine ve ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın bizler 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Hayatın sesleri.